Ayrım 17, sayfa 136. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Hazreti Muhammed'in mizahı. Dikkatinizi çekmiştir, asık suratlı bir din anlayışları var. Gülmeyi ayıplıyorlar. Hazreti Muhammed'i tanımıyorlar. Oysa Zübeyir bin Bekkar 789-870 hadislerde dağınık olarak bulunan mizahi bilgileri ve hikayeleri Kitab-ı Mizahin Nebi adlı eserinde topladı. El-Cahiz İbn Kuteybe Ed-Dineveri, İbn Abdülrabbi, Şihabuddin Ahmet bin Abdülvehhab En-Nüveyri, Kalkaşendi ve El-Makkari gibi İslam alimleri eserlerinde mizah konusuna yer verdi. İslam hayatında mizah akademik çalışmalara da konu oldu. Alman Yahudisi Profesör Doktor Franz Rosenthal, İslam'da mizah konusunda çalışma yapan ilk akademisyenlerden. Erken İslam'da Mizah 1956 adlı kitabında esas olarak 8. yüzyılda yaşadığı sanılan ünlü Arap mizahçısı Eşep hakkında bir monografi yazdı. Dipnot, Franz Rosenthal, Erken İslam'da Mizah, çeviren Ahmet Arslan, Divan Kitap 2020. Kuşkusuz Türkiye'de Akif Köten, Ali Seyyar ve Yusuf Doğan gibi akademisyenler de son yıllarda İslam'da mizah konusunda çalışmalar yaptılar. O halde gülmek niçin neredeyse günah diye niteleniyor. Mizah Arapça mzh kökünden alınmış olup eğlence, alay, latife, şaka anlamlarına gelir. Aziz Nesin teriminin doğrusunun muzah olduğunu söylese de Arap dilinde her ikisi de kullanılır. Mizah karşılıklı şaka yapmak anlamına gelirken, mezih kökünden türemiş bir isim olan muzah ise şaka, mizah, espri anlamlarını içerir. Kitab-ül Hayavan ve El-Buhela adlı eserlerinde mizahla ilgili bilgilere ve hikayelere yer veren El-Cahiz'e göre Araplar nükteden bir mizaca sahipti. Örneğin çocuklarına çok gülen anlamına gelen Dahhak adını koyarlardı. Ama Salahuddin el-Müneccid ile Ensperh gibi edebiyatçılar Arapların mizahtan ve nükteden uzak oldukları görüşünde. İslam'ın mizaha bakışı konusunda hep kafa karışıklığı var. Örneğin yaptıklarının bir cezası olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Tevbe 9:12. Onlar lav yani boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Muminun 23:3 ayetleri. Kimileri bu ayetlerin gülmeyi, dolayısıyla da mizahı yasakladığını iddia etti. Bu yoruma karşı çıkanlar ise Tevbe'nin savaştan kaçanları kapsadığını, Muminun'daki lav sözcüğünün hezl yani mizah anlamında olmadığını, Allah'ın emrinden kaçanların kastedildiğini söylüyorlar. İslam mizaha karşı mı? Ayetler açık, güldüren de ağlatan da odur. Hud 11:71. Onun sözünden dolayı gülerek tebessüm etti. Nelm 27:19. İslam'da mizahın yasak oluşuyla ilgili görüşler bazı hadislerin yorumundan kaynaklandı. Gerçi ilgili hadislerin doğruluğu tartışma konusu ama kimi İslamcılar mizahın yasaklanmasını bile savundu. Mesela Ebu Süleyman Eddarani, mizahı kötü görüyorum, zira o haktan uzaktır dedi. Ömer bin Abdülaziz, mizahtan sakın çünkü çirkinliği celbeder ve kalplerde kin bırakır dedi. El-Ahmet bin Ays ise, şakacı efendi olamaz ve mizahçıya tazim gösterilmez dedi. Evet, arkadaşınla tartışma ve şakalaşma diyen de vardı, çok gülme zira çok gülme kalbi öldürür diyen de. Aydınlık İslam'ı cahiliye dönemine geri döndürmek için ellerinden geleni yaptılar ve hala yapıyorlar. Halbuki Hz. Muhammed'in kişiliği bu konudaki tüm kafa karışıklığını gideriyor. Mizaha İslam'ın nasıl baktığını Hz. Muhammed'in kişiliğinde net olarak görürsünüz. Yasaklamak şöyle dursun, mizahın ve şakanın insan ruhuna iyi geldiğini ve bir ihtiyaç olduğunu yaşamayı da gösterdi. Sahabeden Hanzala bin Rebi evinde ailesiyle şakalaşıp gülüşürken birden münafık olduğu düşüncesine kapıldı ve koşarak Hazreti Muhammed'in yanına gitti. Şakalaşıp gülüp eğlenmenin ayıp olup olmadığını sordu. Hazreti Muhammed şu yanıtı verdi. Ey Hanzala, insan bazen öyle olur, bazen böyle olur. Yani mizah sünnetti. İslam'ın peygamberi bizzat şaka yaparak mizahın bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bir gün Ebu Hureyre Hazreti Muhammed'in bir hareketini anlayamayınca şöyle sordu. Ya Resulullah, bize şaka mı yapıyorsun? Yanıtı şu oldu Hazreti Muhammed'in. Evet, ben şaka yaparım fakat sadece doğruyu söylerim. Hazreti Muhammed'in en güldüğü kişi sahabeden Al-Nuayman İbn Amr, ölümü 652 idi. Nuayman'ın şakaları İslam tarihinde ayrı bir konudur. Hakkında kitaplar bile yazıldı. Kendine yapılan şakaları tebessümle karşılayan Hazreti Muhammed'i unuttular, unutturdular. Cabir'in anlattığına göre Hazreti Muhammed, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i sırtına bindirir, dört el üzerinde yürüyerek, "Deveniz ne güzel deve, siz de ne iyi binicilersiniz," diyerek onları taşırdı. Hakikati yazmadılar, söylemediler size. Asık suratlı bir din yaratmaya çalıştılar. Neler yaratmadılar ki? Hazreti Muhammed'in doğum günü. Tespit 1. Hazreti Muhammed'in doğum tarihi tartışma konusudur. Hindistanlı Profesör Muhammed Hamidullah'ın araştırmalarına göre Hazreti Muhammed'in doğum tarihi 12 Rebiülül Evvel, yani 17 Haziran 569 idi. Mısırlı astronomi bilgini Mahmud Paşa El-Feleki ise yaptığı hesaplarda Hazreti Muhammed'in doğum tarihini 9 Rebiül Evvel, yani 20 Nisan 571 olarak tespit etti. İslam takvimleri üzerine çalışmış Beaumont, Barnaby, Sherard, Mahmud Paşa El-Feleki'nin hesaplamalarının yanlışlığını ortaya koydu. Tespit 2. Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay, Türkiye'de felsefenin gelişimine önemli katkılar sağlamış isimlerden biri. Fethullah Gülen konusunda övücü konuşmalar yapması ve FETÖ'nün avant toplantılarına katılması hakkında cemaatçidir ithamlarına yol açtı. Öyle midir bilmem. Yıl 1989. Profesör Bolay Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayın kurulu başkanı idi. Çalışma arkadaşı Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na teklif götürdü. Hazreti Muhammed'in doğumunu her yıl farklı etkinliklerle kutlayalım. Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nun desteğiyle Kutlu Doğum Haftası başladı. İddialara göre meselenin aslı farklıydı. FETÖ'nün ılımlı İslam projesi kapsamında Protestan İslam'ı oluşturma çabasının bir ürünüydü Kutlu Doğum Haftası. Tespit 3. A. İlk Kutlu Doğum etkinliği 5 gün sürdü. 1989'da 12 Ekim, 17 Ekim günleri arasında kutlandı. B. Ertesi yıl hafta oldu. 1 Ekim, 7 Ekim 1990 günleri arasında kutlandı. C. 1991 yılında 20 Eylül, 26 Eylül günleri arasında kutlandı. D. 1992'de 9 Eylül, 15 Eylül ve 1993'te ise 30 Ağustos, 5 Eylül günleri arasında kutlandı. E. 1994'ten 2007 yılına kadar 20 Nisan, 26 Nisan günleri arasında kutlandı. 2008 yılında yine değiştirildi. Artık 14 Nisan, 20 Nisan günleri arasında kutlanıyor. Tarih farklılığının sebebi neydi? Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası'nı ilk yıl Mevlid Kandili'ni de içine alacak şekilde Hicri takvime göre kutladı. Dipnot: Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi dışında işaret edilen önemli bir mübarek gece yoktur. Hazreti Muhammed'in doğum gününü Mevlid Kandili olarak kutlama geleneği Sultan II. Selim döneminde başlatıldı. Neden sorusuna hiç girmeyelim. Devam edelim. Mevlid Kandili'ni de içine alacak şekilde kutlanan etkinliğin tarihi 1994'ten itibaren birdenbire 20-26 Nisan olarak belirlendi. Bunun nedeni kimine göre kutsal doğum haftasının artık miladi takvime göre yapılmasıydı. Ki İslam'da miladi takvime göre kutlama olmaz. Kimine göre ise etkinliğin Fethullah Gülen'in doğum tarihi 27 Nisan'a denk getirilmek istenmesiydi. AKP bu tarihi de 2008'de değiştirdi. AKP miladi takvimi kabul etmedi ve tarihi 14 Nisan 20 Nisan olarak kesinleştirdi. Hem miladi takvimi beğenmeyip hem de her yıl 11 gün değişen hicri takvimi sabitlemeleri absürt bir durum ortaya çıkardı. Oysa Mevlid Kandili gibi hicri takvime göre 17 Rebiül Evvel hangi tarihe denk geliyorsa kutlu doğum haftasını da o hafta kutlasalar mesele kalmayacaktı. Böyle yapmadıkları için Türkiye'de Hazreti Muhammed'in doğum tarihi iki kez kutlanır oldu. Mevlid Kandili ve kutlu doğum haftası. AKP Nurcuların kontrolündeki etkinlikleri eline alıp kutlu doğum haftasını resmi törene dönüştürdü. Resmi gazetede yayımladığı genelgeyle kutlamalara ilişkin usul ve esasları tek tek sıraladı. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlaması gereken Milli Eğitim Bakanlığı genelgeyle okullarda etkinlikler düzenlemeye başladı. Kutlu Doğum Haftası siyasi parti liderlerinin öne çıktığı politik bir gösteriye dönüştürüldü. İslam ülkeleri Kutlu Doğum Haftası'nın başlangıç günü olan 14 Nisan'da İslam Zirvesi Konferansı için İstanbul'daydılar. Beklersiniz ki zirvenin yapıldığı günün akşamı özel bir etkinlikle Kutlu Doğum Haftası'nı kutlasınlar. Ağızlarından bu konuda tek cümle çıkmadı. Niye İslam ülkeleri bu tür etkinliklere sıcak bakmıyor? Çünkü doğum günü kutlamayı Hazreti İsa ile özdeşleştirip Hristiyan geleneği veya yortusu olarak değerlendiriyorlar. Ne Hazreti Muhammed döneminde ne de onu takip eden halifeler döneminde kandil kutlamaları bile yoktu. Bunun sonucu olarak İslam ülkelerinde ne Mevlid kandili ne de kutlu doğum haftası var. Türkiye sanki İslami gelenek gibi kandiller, bayramlar uydurmayı seviyor. Üstelik bunu da yatıyor. Çünkü bu etkinlikler politik şova dönüşmüş durumda. Bu hal gün geçtikçe varoşlaşıyor. Tokat'ın Zile Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası etkinliğini Kur'an-ı Kerim tasarımlı pasta keserek kutladı. Kur'an'da içki ayetleri. Günlük yaşama dair yasaklar bitmek bilmiyor. Bir de içki konusu var. AKP'nin yılbaşı öncesi market raflarına yerleştirilen sepetlerden içkilerin çıkarılmasına karar vermesi tartışmalara neden oldu. İlginçtir. Kaçak rakı içtiği için yaşamını kaybeden 30 kişi bu kadar konuşulmadı. İçkinin tarihinden biraz bahsedeyim. Hint, Yahudi, Yunan, Macar, Bulgar, İran, Türk. Birçok ülkenin söylencesi birbirine karıştı ve benzerlik gösterdi. Ve işe ille de şeytan karıştırıldı. Şeytan? Şeytan varsa yasak kaçınılmaz. Musevilikte içki yasağı yok. Hatta şarap içmek özendirilir. Hristiyanlıkta şarap kutsal. İslam'da içkiyle ilgili 4 ayet var. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır. Nahl 67. Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken, ne söylediğinizi bilinceye kadar cünüp iken de, yolları mescitten geçenler hariç, gusledinceye kadar namaza, mescide yaklaşmayın. Nisa 43. Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki ikisinde de büyük bir günah, bir de insanlar için bazı yararlar vardır. Fakat günahları yararlarından daha büyüktür. Bir de ne bağışlayacaklarını soruyorlar. İhtiyaçtan fazlasını de. İşte Allah düşünmeniz için ayetlerini size böyle açıklıyor. Bakara 219. Uhud Savaşı zaferi sonrasında İslam'ın doğuşundan 15 yıl sonra Maide Suresi'nin 90. ayeti geldi. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Köklü içki alışkanlığı tüm yasaklamalara karşın günümüze kadar geldi. Osmanlı'nın yasağı 3 gün sürer sözü içki yasağını anlatmak içindi. İçki içmeyen pek az ama içkiyi yasaklayan pek çok padişah oldu. İlk yasaklayan Kanuni Sultan Süleyman idi. Çünkü şair Baki'nin demesiyle meyhaneler Kabe, meyhaneci ise harem-i şerife haline gelmişti. Tüm içki alınıp satılan yerler kapatıldı, içenler ağır cezalara çarptırıldı. Sadece Kanuni değildi 3. Murat, Genç Osman, 1. Ahmet, 4. Murat, 4. Mehmet ve en son 3. Selim içki yasağı koydu. Yine de hemen tüm içki yasakları kısa sürede kalktı. Bunun nedeni içkinin devlete gelir sağlamasıydı. Dediler ki Osmanlı'da içki yasağı olmuştur ama bu halk tarafından kabul görmediği için kaldırıldı. Bu ekonomi temelli düşünemeyen tarihçilerin uydurması. Çünkü içki yasağının kalkmasının sebebi Zecriye adı verilen gelir vergisiydi. Osmanlı Devleti ekonomisi her bozulduğunda, hazinesi her allak bullak olduğunda, bu vergilere ihtiyaç duyulduğundan içki yasağı kaldırıldı. Osmanlı döneminde içkiden alınan vergileri tahsil eden maliye dairesi, hamur emanetinin Galata Domuz Kapısı'ndaki yeri bir açılır bir kapanırdı. Yani Kanuni kapattıysa oğlu 2. Selim hamur emanetini tekrar açtı. Nasıl açmasın? Ekonomi krizdeydi ve içki vergisi hazineyi dolduruyordu. 4. Mehmet döneminin vaka nüvisi silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa 1687 yılı olaylarını anlatırken şöyle yazdı. Hamur emaneti kaldırılmış, meyhaneler yıktırılmıştı. Hazine çok sıkıntı içindeydi. İçki yasağı kaldırıldı, hamur emaneti yeniden kuruldu. Tıpkı bugün AKP'nin içkiden çok vergi alması nedeniyle içki konusunda yasakçı davranamaması gibi. Meseleyi salt İslam tarihi açısından değerlendirmeyelim. Ya Türklerin içki tarihi? İçkisiz şaman töreni olmazdı. Türk'ün tarihsel içkisi kısrak sütünden yapılan ve tadı ekşi ayranı anımsatan kımızdı. Altaylardan Özbeklere ve Tatarlara kadar sarayın vazgeçilmeziydi kımız. Kırgız ve Kazaklarda kımız murunduk, yani kımız açılışı adlı içme törenleri yapılır. Dede Korkut'ta da geçen kımız deriden yapılmış çölpü ve ucav adı verilen özel kaplarda içilirdi. Çinli tarihçi Sima Qian kımızı Hunların içkisi diye yazdı. Çin'in kuzey kıyılarında kısrak beslerler, bunlara binmezler, sütünden çuglo denen bir içki yaparlar. Çin kaynaklarına göre Hunlar arasında bir de yoğurt, kayısı ve kiraz ile yapılan lo adlı içki vardı. Türkler ayrıca buğday ve darıdan begni adlı içki yaparlardı. Tatlı şarabın adı şüçik idi. Kaşgarlı Mahmut'ta geçen kumlak içine bal katılan rakı tadına benzerdi. Cengiz Han içkiyi kaldırmanın güç olduğunu bildiği için ayda sadece 3 kez sarhoş olmaya izin verdi. Ebu Suud cuma namazı kılınırken açıkta içki alınıp satılmasının doğru olmayacağını ifade edince 16. yüzyılın sonunda akşamcılık denen gelenek ortaya çıktı. Yakın tarihin ünlü akşamcıları Namık Kemal, Mithat Paşa, Muallim Naci, Ebu Ziya Tevfik ve kuşkusuz Ahmet Rasim'iydi. Rom içen 2. Abdülhamit'in anılarına göre kardeşi 5. Murat'ı içkiye alıştıran Namık Kemal idi. Türklerin ikinci içkisi şarap Türkçe değil, Türkçedeki adı çakır idi. Çakır keyif olmak buradan geliyor. Rakı veya rakiya, 17. yüzyılda içki yasağı döneminde renginin sudan farksız olması nedeniyle içilmeye başlandı. Çok yaygınlaşması 19. yüzyıl başlarında oldu. Türklerin ilginç bir kadeh geleneği vardı. Eski Türklerde altın, gümüş gibi değerli madenlerle kaplanan kafatasından yapılmış içki kadehleri vardı. Töreye göre kafatası doğaüstü güçlerin merkeziydi. Ahmet Rasim'in duble adını verdiği kadehin ismi aslında 10 santimetre oylumundaki dibi ağzına göre dar olan leylek boynuydu. Bir diğer adı badeydi. Tek tekçiler ise yüksük kadeh ile içerdi. Tek rakı ölçüsündeydi bu. Mini rakı kadehlerine bülbül ağzı da denirdi. Meyhanelere eskiden şerbethane denirdi. Osmanlı'da resmi çalışma izni almış meyhanelere gedikli denirdi. Abdülaziz döneminde bunların ismi salatin meyhaneleri oldu. Ayak takımı ise genellikle koltuk meyhanelerine giderdi. Bir de gezici içki satıcıları vardı, ayaklı meyhane. Ucu musluklu rakı ya da şarap dolu damacanayı uzun bir koyun bağırsağıyla beline sarar, sırtına cübbe giyer, cübbenin içinde kadehler ve mezelik meyveler vardır. Kadehi bir yudumla yuvarlayan kişi ağzını elinin tersiyle silerse buna yumruk mezesi denirdi. Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda İstanbul'da yaklaşık 1400 meyhane vardı. Uzatmayayım. İkinci Abdülhamit'in şu gerçeği kimilerini rahatsız edecektir. Osmanlı ülkesine giren her yeni şey Şeyhülislam fetvasıyla girerdi. İçkiye de izin verilmesi böyle oldu ve 2. Abdülhamit döneminde İsviçreli Bomonti kardeşler Feriköy'de ve Vasil isminde bir Yunan da Şişli'de bira imalathaneleri kurdular. Üretmekle kalmadılar, bahçelerinde halka satış yaptılar. İki yıl sonra o tarihte Osmanlı egemenliğindeki Selanik'te de Olimpos bira ve şampanya fabrikası açıldı. Sahipleri Osmanlı vatandaşı Mizrahi ve Fernandez adlı Allatini kardeşlerdi. Kurucuların arz tezkiresine olumlu yanıt veren 2. Abdülhamit idi. Kuşkusuz Osmanlı'da Müslümanlara içki yasaktı. Bira içenlerin ne kadarı Müslüman onu bilmiyoruz. Ama biraya Fatma Ana'nın helvası diye şifreli isim verildiğini biliyoruz. Osmanlı'da ortalama 8-9 milyon litrelik birayı tüketecek gayrimüslim olmadığı malum. 1921'de sadece İstanbul'da 52 birahane vardı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 144.